Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim, takvim yaprakları 29 Ekim 2021 Cuma'yı gösteriyor. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Efendim, Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu aziz vatan topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da duygu, düşünce ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Güne Bakan'ın ilk bölümünde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon attığımızda olacak. Bu özel ve anlamlı günde Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerif ışığında vatan sevgisini konuşacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemizde sizlerle olacağız. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini ve haftanın öne çıkan sağlık haberlerini aktarmak üzere telefon bağlantımızda, yayınımızda olacak. Efendim, çayınız kahveniz hazırsa biz de hazırız. Güne Bakan başladı.
Yaşattı cumhuriyeti. 80 yıla vardı işte atamızın emaneti. Bütün gençlik sahiplendi, yaşattı cumhuriyeti. Türkiye'm canım benim, güzel vatanım benim. Her karış toprağına fedadır canım. Canım benim, her karış toprağına fedadır canım benim. hızlı bayrağımla Türkiye'm hep var olacak. Barış, sevgi ve huzurla hep birlikte yaşanacak. Ay yıldızlı bayrağımla Türkiye'm hep var olacak. Barış, sevgi ve huzurla hep birlikte yaşanacak. Türkiye'm canım benim, güzel vatanım.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, güne bakan Kur'an ve hadis ışığında köşemizle devam ediyor. Efendim, şu anda telefon attığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Halis hocam merhaba, güne bakana hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba kıymetli hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kıymetli hocam, iki güzel günü bir arada yaşıyoruz. Cuma ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Sevinçliyiz, böyle güzel bir güne kavuştuk. İslam uleması arasında şöyle deniliyor: Hubbul vatan minel iman, yani vatan sevgisi imandandır. Sözü ortak bir payda olmuş. Mehmet Akif de merhum şöyle diyor: Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Böyle söylemiş, ne kadar da güzel söylemiş değil mi?
Aynen. Gayet güzel ifade etmiş. Cenab-ı Hakk'ın bize imkan olarak yeryüzünde sağladığı bu vatan toprağını imanla ilişkilendirmiş. Çünkü sadece bir toprak, böyle hani tırnak içerisinde yine merhum şairin dediği gibi bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Yani o ondan ibaret bir şey değil. Biz ona ondan öte bir anlam yüklemişiz. Çünkü yeryüzünün toprağı, zemini itibariyle sadece öyle bir ham maddeden ibaret. Belki başka milletlerde öyle olabilir. Ama bizde öyle değil. Bizde uğruna şehitlerin Allah Azze ve Celle yolunda öldüğü, daha hatta baştan fethedilirken hatırlarsanız Ebu'l-Feth Sultan Alparslan Gazi merhum oranın fethinde ne diyor Cenab-ı Hakk'a? Ya Rabbi, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve uğrunda cihad ediyorum. Niyetim halistir, bana yardım et. Hı hı. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret diye. Zaten başlangıcı da böyle. Yani Allah Azze ve Celle uğrunda mazlumlara yetişmek, yeryüzünde İslam'ın esenliğini insanlarla paylaşmak, Allah'a kulluk edebilmek için bir zemine kavuşmak. O bakımdan demin bahsettiğiniz İslam uleması arasındaki bu hubbul vatan minel iman ilişkisi çok önemli. Çünkü işin aslında insanın vatanına duyduğu sevgi herhangi bir gayrimüslimde de olabilir. Yani başka insanlar da doğup büyüdükleri yerleri sevebilirler. Hatta hayvanlar bile büyüdükleri, dünyaya geldikleri yerleri, ortamları severler. Ama Müslümanlarda, biz Müslümanlarda durum bundan çok daha ötedir. Biz bu tür sevgileri Allah Azze ve Celle uğrunda yaşarız. Hani şairin dediği gibi, yaratılanı sen ama yaradandan ötürü.
Evet.
Ona bakarsanız anne sevgisi de, değil mi, insanın özünde, fıtratında olan, mal sevgisi de insanın özünde, fıtratında olan bir şeydir. Ama biz bunların tamamını başka bir anlam ile yüceltiriz. O nasıl bir anlam? Bunları Allah Azze ve Celle uğrunda severiz. Yani kişinin, herhangi bir kimsenin annesine duyduğu sevgiyle bir Müslümanın annesine duyduğu sevgi bambaşkadır. Çünkü Müslüman annesine duyduğu sevgiyi Allah Azze ve Celle uğrunda yaşar. Babasına duyduğu sevgiyi Allah Azze ve Celle uğrunda yaşar. Malına duyduğu sevgiyi de yine Allah Azze ve Celle uğrunda yaşadığında bambaşka bir anlam kazanır. Hazreti Süleyman Aleyhisselam diyor ki, İnni ahbabtu hubbel hayri an zikri rabbi. Ben bu malı sevdim ama niçin sevdim? Rabbimi hatırlattığı için sevdim. Yani bu malı Cenab-ı Hak kendisine lütfettiğinde, ki diyor ki, bana öyle bir mal ver ki, hebli mulken la yenbagi li ahadin min ba'di. Benden sonra hiç kimse öyle bir mülk, öyle bir egemenlik alanı, içinde malın, mülkün, servetin, idarenin, hükmün bulunduğu geniş bir hakimiyet, bunu sevdiğini ifade ediyor ve Rabbimi hatırlattığı için diyor. An zikri Rabbi. Dolayısıyla bizim vatan sevgimiz öyle başkalarının toprak sevgisi gibi bir şey değil. O yüzden şair bastığın yerleri başkalarının toprak sevgisine gönderme yaparak bizde bu yüce bir anlama doğru ilerler. O farkı hissettirmek için demiş ki, bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Zira yani sen şehit olursun diye devam ediyor.
Evet.
O bakımdan bizdeki anlam bu temel içgüdüsel sevgilerimizi, ki içerisinde vatan sevgisi de dahil, bunu biz imanla ilişkilendirmişiz. Ve ecdadımız bu uğurda kendi ana yurdunu nasıl korumuş ise, mazlumların kendi yurtlarında eğer benzer müdahalelere uğrar, benzer zulümlere uğrarlarsa onlara da koşup yetişmiş. Bu açıdan baktığınızda bizim gönül coğrafyamız ana yurdumuzdan çok daha geniş yerlere kadar tarih boyunca uzamış. Yani hatırlarsanız bizde bir türkü vardır. Havada bulut yok, bu ne dumandır.
Evet.
Mahallede ölü yok, bu ne figandır. Şu Yemen elleri ne yamandır. Yani ah o Yemen'dir, evet, gülü çemendir, giden gelmiyor. Acep nedendir dedirten o acı, o sızı bizim o gün için, yani Osmanlı coğrafyasındaki vatan hududunun nasıl bu anlamla genişlik kazandığını gösteriyor. Dolayısıyla biz sevgimizi imanla ilişkilendirdiğimiz için dışarıdan herhangi bir müdahaleyi de yine imanımıza, akidemize, inancımıza, mabedimize yönelen bir müdahale kadar mühim ve büyük derecede kaygı verici sayıyor. Sadece öyle bir gelmiş, toprağa giriyor çıkıyor, o da buralara gelmiş gibi değil de bizim değerlerimize müdahale edecek. Cenab-ı Hakk'a kulluğumuza müdahale edecek. Hani ne diyor şair? Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bununla ilişkilendirmiş. O bakımdan toprağı imanla yoğurmak, toprağı uğruna dökülen bu kanla yoğurmak. Aklıma başka bir şiir geliyor. Orada da diyor ki, yani toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
Evet.
Bu olmadığı sürece toprak olarak kalır. O yüzden Mehmet Akif de aynı şeyi ifade ediyor. Bunu bir toprak sanıp altındaki o şehitleri ve onların uğrunda öldükleri değerleri yok sayamazsın. Küffarın seni işgal etmek istedikleri ve seni kendisine benzetmek istedikleri sürece karşı duruyorsun. Nitekim Anadolu coğrafyası benzer bir işgale maruz kalınca Anadolu insanı aynı refleks ile buna cevap verdi. Ve Allah Azze ve Celle uğruna bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bu inlemeye ve bu gök kubbeye, bu coğrafyada sedasını bırakmaya devam etmeli diyerek Anadolu insanı Kurtuluş Harbi'nde vatan muhafazasına bu duygularla gitti. Tekbirler ile gitti. O bakımdan bunun sembolleşmiş şekli bizim bayrağımız, bu vatana duyduğumuz sevgiyle iman dediğimiz inancımızı bir arada ilişkilendirdiğimiz bir renge büründü. O yüzden rengi kırmızıdır. Çünkü toprak zemini bütünüyle şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuştu.
Evet, bayrağımızın kırmızısı.
Al bayrağı, evet. Bayrağımızın o al rengi bunu temsil eder. Ve evet. Biz bu zeminde şehitlerin uğrunda can verdikleri. Çünkü biz bu toprak üzerinde ne yapıyoruz? Yaşıyoruz. Yaşamak ne için? Allah Azze ve Celle'nin bizi bir süreliğine imtihan ettiği bir hayatı yaşıyoruz. Şu halde Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu başkalarının müdahalesine karşı koruyacak bir zemine ihtiyacımız var. O bakımdan bu hattı, bu hududu, bu sınırları muhafaza etmek durumundayız. Çünkü dinimizi muhafaza etmek, canımızı muhafaza etmek, ırzımızı muhafaza etmek, malımızı muhafaza etmek, tüm bunların muhafazası Allah Azze ve Celle'nin emri gereği uğrunda canımızı verecek kadar. Canı, cananı, bütün varımı altında Huda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda derken şair bu bahsettiğimiz zeminde bu yaşadığımız kulluğa dikkat çekiyor. Ve dikkat edin, merhum şair hiçbir mısrayı İstiklal Marşı'nda tekrar etmemiştir. Bir tek mısrayı tekrar etti. O da bizim efendim bu vatan toprakları üzerindeki burayı muhafaza edecek, koruyacak ve bağımsızlığını, istiklalini muhafaza edebilecek o şuurun ve motivasyonun ancak imandan geldiğini, ancak Allah'a kulluktan geldiğini altını iki kez çizmiştir. O yüzden ikinci dörtlüğün sonunda da görürsünüz. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal diye vurgu yapar. Bu şu demek. Eğer milletim hakka tapmaktan vazgeçerse o zaman istiklalini de kaybeder. Biz istiklalimizi bu vatan toprağında küffara karşı verdiğimiz mücadeleyi hakka kulluğumuzla sağlayabiliyoruz. Başka türlü mümkün değil. O yüzden İstiklal Marşı'nın son satırında da aynı şeyi söyledi. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. O bakımdan biz bu al bayrağı, yani şehitlerin kanlarıyla temsil eden bayrak, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Evet. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bizim anlayışımız bu. Bizim gözümüzde toprak öyle herhangi bir vadi, ondan sonra ova, dağ, dere, tepeden ibaret değil. Bunun üzerinde bu şehadetleri yükselttiğimiz, Allah'a kulluğumuzu eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye günün beş vaktinde ilan ettiğimiz ve yeri geldiği zaman düşman müdahalesi olduğunda da yine cepheye Allahu Ekber, Allahu Ekber diye koştuğumuz bir zeminin adı bizde vatan. Dolayısıyla ilahi kelimetullah ruhu efendim bizim yaratılışımızda, fıtratımızda var olan ve herhangi bir insanda da var olabilecek olan toprak sevgisi, vatan sevgisiyle eşleşince bu yüce hale geliyor. O yüzden Türk milletindeki ümmet içerisinde şairin dediği gibi o benim milletimin yıldızıdır dediği bizim milletimize has uğrunda gidip elin canı için onun efendim hakkı için bile varıp kendi canını feda eden ve böylece Yemen'e gidip sürekli giden ama bir türlü giden gelmiyor. Acep ne iştir dedirten durumu işte bizim milletimiz dünyada sergiledi ve sadece Müslümanlar için de değil, gayrimüslimler açısından bile zulme uğrayan insanlara destek olabilmek, yardım edebilmek için gönlünü bu kadar geniş tutan ve ta işte Trablusgarp'tan Yemen'e ve başka coğrafyalara elinin ulaşabildiği her yerde mazlumlara İslam'ın esenliğini ve efendim huzurunu ve özgürlüğünü yaşatabilmek için çabalamış, bu uğurda bütün varlığını heba etmiş. Kısaca ilahi kelimetullah uğrunda bütünüyle varlığını, canını bu uğurda feda etmiş bir geçmişten geliyoruz. O bakımdan bizde hiçbir zaman vatan sevgisi seküler bir düzeye inmemiştir. Çünkü ayağımızı bastığımızda o toprağı altındaki şehitlerin iniltisiyle, onların uğrunda, Cenab-ı Hak uğrunda yaşadıkları sevgiyle biliyoruz.
Kıymetli hocam, vatan, toprak, bayrak, ezan, namus, özgürlük, bunlar o kadar önemli kavramlar ki yalnız son yıllarda bu kavramların önemini daha bir anlar olduk. Suriye örneği var işte yanı başımızda. Kardeşlerimiz vatansız, topraksız, bayraksız kaldılar. Onlar muhacir oldular, geldiler ülkemize, sığındılar. Biz ensar olduk, onlara kapılarımızı açtık. Kardeşçe, sevgiyle, saygıyla yaşamaya çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bize bu vatan topraklarını bıraktılar. Nice şehitler verdik. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. Önemini bir kez daha anlıyoruz. Bunu da tekrar hatırlatmak istedim.
Evet, yani şimdi siz bunları söyleyince aklıma Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de Mekke'ye olan sevgisi ve düşkünlüğü geldi. O da Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalınca, çünkü değerler biliyorsunuz, yani insanın uğrunda öldüğü değerler her şeyin üzerinde. Yeri geliyor Allah Azze ve Celle kişiyi vatanıyla da imtihan ediyor. Yani bırakıp gitmek durumunda bile kalıyorsunuz.
Çok acı. Çok acı.
Medine'ye göçtükten sonra Mekke'ye duyduğu sevgisi ve hasreti o kadar pik yapıyordu ki zaman zaman Cenab-ı Hak اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَى مَا Sana Kur'an'ı indiren, Kur'an'ı farz kılan Allah Azze ve Celle seni gerisin geri oraya döndürecektir. Yani gün gelecek Mekke'ne kavuşacaksın dedi Allah Azze ve Celle Resulüne. Demek ki kişinin bu duyduğu sevgi, Allah Azze ve Celle bunu biliyor. Diyor ki وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اَوْ اُخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ Biz onlara kendinizi katledin ya yurtlarınızdan çıkın diye emretseydik bile diyor. Kişinin kendi canına duyduğu sevgiyle vatanına duyduğu sevgiyi ayette Cenab-ı Hak aynı satırda zikretmiş. Dolayısıyla bu fıtratımızda var olan sevginin üzerine biz neler koymuşuz? Hangi değerler ile biz burayı imar etmişiz? Çünkü Cenab-ı Hak huve enşa'akum minel ardı ve istamarakum fiha dedi. Arz sadece bir toprak olmak üzere hem bizim ham maddemiz aynı zamanda, ama bir de onun üzerinde bizim onu imar edişimiz var. Ve istamarakum fiha. Yani şimdi İstanbul'a gidiyorsunuz. Sizi İstanbul neyle karşılıyor? Atalarımızın onu imar ettiği değerlerle karşılıyor. Yedi tepesinde o bina ettikleri Salatin camileriyle, ezanlarıyla karşılıyor. Bunun üzerinde nasıl yaşadığınız, size bu toprağı bahşeden, size bu havayı, bu cennet yurdu bahşeden Allah Azze ve Celle uğrunda ona şükrederek mi yaşıyorsunuz? Yoksa Cenab-ı Hakk'ı göz ardı ederek, Allah Azze ve Celle'nin körlük ederek, işte işgal etmek isteyen kafirler istediler ki bizi bu değerlerden alıkoysunlar. Bizi de kendilerine benzetsinler ve Allah Azze ve Celle'ye sırtını dönen, Cenab-ı Hakk'ı umursamayan, ona saygısız yaşamak isteyen, Hakk'a kulluktan vazgeçen bir anlayışa doğru bizi efendim işgal ile cebretmek istediler. Ama değerlerine ve inancına sahip çıkan milletimiz bu uğurda, yani inancını yaşadığı bu vatan toprağını canı pahasına sahiplendi. Aklıma merhum Aliye İzzet Begoviç'in şu sözü geliyor.
Allah rahmet eylesin ona da.
Allah rahmet eylesin. Diyor ki savaş ölünce kaybedilmiyor. Yani ölüyorsunuz. O her halükarda öleceksiniz. Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir.
Evet.
Bakımdan düşmana benzememek için kendi değerlerini, başka milli değerlerini, ki biz bu milli değerlerimizi İslam olduğumuz günden beri İslami değerler ile şereflendirdik. Bu değerlerini muhafaza etmek için düşmanın işgaline karşı canı pahasına vatan toprağını muhafaza eden bir anlayıştan geliyoruz. Ona benzemeyelim diye. O yüzden merhum şair dedi ki siper et gövdeni, dursun bu hayatsızca akın. Yani o hayasızca akın küffarın değerleri, Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğu kabul etmeyen, yeryüzündeki hayatını başıboş yaşamak isteyen, hiçbir değeri kabullenmek ve sahiplenmek istemeyen başıboş bir yaklaşım. Bu yeryüzü coğrafyasında şeytanın askerleri olarak vaktiyle işte Haçlı orduları diye bildiğimiz ve nice kere milletimize karşı, ondan sonra Müslümanlara karşı hep aynı biçimde savaşlarla gelmiş bulunan ve her defasında kendi değerlerini canı pahasına sahiplenmek ve bir karış bile yurdunu onlara bırakmamak üzere muhafaza etmiş bir ecdadın çocukları olarak bizler her ne kadar Resulullah'ın, yani atfedilen söz Resulullah'ın sözü olmasa da, dediğiniz gibi ulema bu neticeye gelmiş. Ki biz madem ki bu şehadetleri, bu camileri, bu mabetleri, bu inancımızı, bu değerlerimizi Allah uğrunda ancak bir vatan toprağında yaşayabiliyoruz ve bu Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği en temel nimetler nasılsa, bu da o nimetlerden bir tanesi ise, biz o zaman bu sevgimizi Allah için yaşamayı gerçekleştirdiğimizde, o zaman gerçekten vatan sevgisiyle iman sevgisini buluşturmuş oluruz. Ki bunun en güzel, dediğim gibi, karşılığı bizim bayrağımıza verdiğimiz renkte ki şehadeti temsil ediyor ve bayrağımızın üzerine çizdiğimiz hilalde ki inancımızı temsil ediyor ve ki yine bayrağımızın üzerinde var olan milletimizin tarih boyunca yüzyıllarca ümmete hizmet ettiği, onların sınırlarını kendi sınırları gibi beklediği bu aziz milleti temsil ediyor. Evet. Rabbim inşallah bizi vatanımızdan cüda etmesin. Amin. Ne değerlerimizden uzaklaşmayı, ne de vatanımızdan efendim uzak kalmayı, o günleri bize göstermesin inşallah.
Amin. Hani Allah-u Teala bir ayette şöyle buyuruyor, hatırıma geldi. Eğer şükrederseniz muhakkak ki nimetlerimi artıracağım. Biz de inşallah bu vatanın şuurunda olursak, inşallah Allah-u Teala nimetlerini daha da artıracak ve ülkemizin üzerindeki kara bulutları, musibetleri de kaldıracaktır. Bunun inancını taşıyorum kıymetli hocam.
Elbette nimetin kadri bilinirse Allah Azze ve Celle nimeti sürekli kılar. O yüzden yine merhum şair Mehmet Akif diyor ki, sahipsiz vatanın batması haktır. Ama devamlı diyor ki, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Evet. Eğer vatanın kıymetini bilmez, ecdadın bize emaneti olarak onun ilahi kelimetullah uğrunda Allah'tan başka sultan yok, emir de kader de onun elindedir diye ordusuna, Anadolu topraklarına fethi emreden Sultan Alparslan'dan bu yana bizim bu topraklarda Allah Azze ve Celle'ye kullukla ancak yaşayabildiğimizi eğer bilmezse ve bu nimetin kadirini, değerini önemseyip bu uğurda hazırlığını yapmaz ise, o zaman وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ, eğer nankörlük ederseniz, Cenab-ı Hak dedi ki اِنَّ عَذَابِ بِيْلَشَ değil, o zaman da azabım şiddetli olur. Yani şükrederseniz hem elinizdekini muhafaza eder, hem daha fazlasını, evet, Cenab-ı Hak vaat ediyor. Ama nankörlük eder de kişi bunun kadirini, kıymetini bilmez ise, o zaman da kaybetmekle, evet, mazanallah yüz yüze kalabilir.
Evet. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok keyif aldım sohbetinizden. Vatan sevgisini bu özel günde, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünde o kadar güzel anlattınız ki, biz de dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerimizin bu gününü kutluyoruz. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
Amin. İnşallah Allah muhafaza buyursun cümlemizi, vatanımızı inşallah.
Amin. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın Kur'an ve Hadis Işığı köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde vatan sevgisini konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
benim. Garip hüzünler içinde öylece mahzun. Ülkem benim, boynunu asla bükme. Bükme sakın o mağrur boynunu. Ülkem benim, sana nasıl aşığım ben. Seviyorum seni, hiçbir şey sevmediğim gibi. Ülkem, memleketim, üzme asla canını. Hangi geceyi gördün ki güneşi doğmamış? Elbet hak dönenir, döner de gelir. Bulur her şey yerli yerini. Memleketim, memleketlim. Memleketim benim, memleketlim. Veremezsem seni, çoluk çocuğuma lanet olsun bana. Hele okudukça İstiklal Harbi'ni. İnan bana, ülkem benim, memleketim benim. Canım cananım, yegane sevdiğim. Hiçbir şey uğruna vazgeçemedim. Hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna. Memleketim, memleketlim. Memleketim, benim memleketlim.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'a sağlık haberleri köşemizle devam ediyoruz. Şu anda telefon attığımızda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Yeşim Hanım, merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Hoş buldum. Merhabalar.
Evet, özel bir günde birlikteyiz. Sizinle bugün hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini hem de yurttan ve dünyadan son haftada yaşanan sağlık haberlerini konuşacağız. Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor: "Benim naçiz vücudum elbet bir gün kara toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Cumhuriyet bundan tam 98 yıl önce ilan edildi. Yer Çankaya Köşkü Mustafa Kemal misafirlerine şöyle seslendi: "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." İşte o gün bugün. 100. yılımıza da sadece 2 yıl kaldı. Belki cumhuriyetle idare edilen ülkelerden pek nadirdir. Yani böyle 100 yıl yaşamış, 100 yıla gelmiş ülke. Evet. İşte biz 100 yıla gelmek üzereyiz. Ne kadar şükretsek atalarımıza, ne kadar teşekkür etsek az kalır. Evet, kesinlikle. Sayın Karaaslan, yurtta bugün neler yaşandı, nasıl etkinlikler vardı, bizlere neler aktaracaksınız? Daha sonra sağlık haberlerine geçelim.
Tabii ki sevgili Mustafa, senin de belirttiğin gibi bugün çok ama çok önemli bir gün. Şöyle ki bugün çiftçisiyle, hekimiyle, öğretmeni, öğrencisi, askerinin el ele verip bağlanmak istenen tüm zincirleri kıran ve bağımsızlık uğruna her karış toprağında şehit kalı bulunan bir ulusun doğum günü.
Evet.
Bugün onur, bugün gurur, bugün emek, bugün minnet ve bugün sevdanın en büyüğü olduğu gün bence. O nedenle büyüğüyle, küçüğüyle, doya doya, coşkuyla bu milletin her zaman el ele olduğunu göstereceğimiz en büyük gündür 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. O yüzden bugün gerçekten çok gururluyuz, çok onurluyuz. 98. yılımızı doldurduk. Daha nice yıllar bu ülke nice ayakta kalacaktır, evet, nice inşallah. Yıllar olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve yurt dışındaki elçiliklerce düzenlenen çeşitli etkinliklerle de bugün kutlanıyor gün boyunca. Bu kapsamda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti sabah. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden birinci meclise kadar olan güzergahta resmi geçit töreni düzenlendi. Yurt genelinde de birçok etkinlikler düzenlendi. Başkentte gün boyunca çeşitli programlar olacak. Örneğin Kuğulu Park'ta bando gösterisi sunulacak. Ulus'taki birinci meclis önünden Gar Tandoğan, Anıtkabir ve Akdeniz Caddesi güzergahında meşaleli yürüyüş yapılacak. İçimizdeki coşku çok ama çok büyük ve her zaman çok da büyük kalacak. Çünkü tek bir şey var, Cumhuriyet bizim, bu ülke bizim, bu vatan bizim.
Evet.
Ben bu toprakları vatan yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu ülkeye canlarını veren tüm Mehmetçiğimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Minnetle anıyorum kendilerini. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.
Evet, kutlu olsun.
Diyorum sevgili Mustafa.
Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel özetlediniz ki aslında biz inşallah kadrini kıymetini biliriz Cumhuriyet'in. Çok önemli. Sizden önce de Halis Aydemir'le konuştuk. İşte dedik ki yanı başımızda Suriye örneği var. Onlar savaş nedeniyle vatanlarını, bayraklarını, ülkelerini evet. kaybettiler. Yurdumuza sığındılar. Çok önemli. Vatan, bayrak, ezan,
bize çok
Cumhuriyet.
Güzel evet. bir toprak, vatan toprağı emanet edildi. Biz o emaneti elimizden geldiğince, bu kuşak elimizden geldiğince koruyoruz. Ama ilelebette Cumhuriyet bu topraklarda olacaktır. Bizler çok güçlü bir milletiz. O yüzden nice cumhuriyetleri yaşayacağımızı biliyorum.
İnşallah. Evet, şimdi sağlık haberlerine geçelim dilerseniz. Evet. Küresel salgın tüm dünyada hızıyla devam ediyor. Aşılama çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Diğer yandan yerli aşı çalışmalarımız da var. Biz de onu heyecanla bekliyoruz. Fakat son zamanlarda biz biraz böyle gaflete daldık sanırım. Vaka sayılarında bir yükseliş var. Sağlık Bakanımız da, bilim kurulu üyelerimiz de bunları açıklıyorlar. Ve genç yaşta da bir artış var. Yoğun bakımda genç yaş doluluk oranı artıyor. Bizlere yurttan ve dünyada neler aktaracaksınız? Son haftada sağlık alanında neler yaşandı?
Tabii ki dünyada vakalar maalesef artış göstermeye başladı. Özellikle Almanya, Rusya, Hollanda ve Ukrayna'dan çok ciddi açıklamalar geldi yeni vaka sayılarının arttığına ilişkin olarak. Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu Almanya yeni vaka sayısında. Hı hı. Keza Ukrayna'da da yine öyle oldu. Bundan dolayı çeşitli yeni tedbir kararları hayata geçirilmeye başlandı. Örneğin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de COVID-19 rakamları vakaları nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren yeni tedbirler alınacağı, uygulamaya geçeceği duyuruldu. Aynı şekilde Rusya'nın başkenti Moskova'da kısmi kapanmaya geçildi. Bu ve buna benzeri bir takım yeni uygulamalar dünyada tekrar hayata geçirilmeye başlandı. En önemli gelişmelerden bir tanesi dünyada aşı çalışmalarına ilişkin olan bir süreçti. Bu aşı çalışmalarında 5-12 şu ana kadar 12 yaş ve üstü Türkiye'de de dahil olmak üzere aşı uygulanıyordu. Fakat artık 5-11 yaş arasında uygulamaya ilişkin yeni gelişmeler oldu. Çin'den bir açıklama geldi. Çin 3-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmaya başlanacağını duyurdu. Yine Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nden bir açıklama geldi. Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için tavsiye ettiklerini belirtti ve bu bir hafta içerisinde de acil kullanım onayının alınacağını, yani daha doğrusu alınmasının beklendiğini belirtti.
Evet.
Bir önemli gelişme de dün oldu, bunu da hatırlatmam gerekiyor hemen. Alman bilim insanları COVID-19'un A30 varyantının aşılara dirençli olduğu şeklinde bir uyarıda bulundu. Tanzanya kaynaklı olduğu düşünülüyor bu yeni varyantın. İsveç ve Angola'da tespit edildi ve maalesef dirençli olduğu yönünde bir açıklama geldi. O yüzden tedbirleri asla elden bırakmamamız gerekiyor. Kış mevsimine girdik. Kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçiriliyor. O yüzden maske, mesafe ve hijyene sıkı sıkıya bağlı kalarak bu kışı da atlatmamız gerekiyor. Türkiye'deki verilere baktığımız zaman da maalesef geçtiğimiz günlerde 30 bin bandının da üstüne çıkmıştı. Dün itibariyle 25.528 kişinin testi pozitif çıktı ve 229 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %78,15 olarak açıklandı. Ama burada altını çiziyoruz. Artık tam dozdan anladığımız şey sadece 2 doz BioNTech ve 2 doz Sinovac aşısı olmak değil. Bir süre önce Sağlık Bakanlığı tarafından kronik rahatsızlığı bulunanlar, çeşitli risk grubunda bulunan kişiler için inaktif aşı olan, yani Sinovac aşısı olanlar için üçüncü doz koruyucu, rappel doz tanımlanmıştı. Ama hala en son 3 milyon civarında bir açıklanmıştı. Hala tanımlı olduğu halde koruyucu dozlarını yaptırmayan vatandaşların olduğu bilgisi veriliyor. O yüzden korunmak için en kısa sürede rappel dozlarında yapılması gerekiyor toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için.
Evet.
Bir önemli sıkıntılardan birisi bölgesel alandaki farklılıklar Sayın Mustafa Çamlıca. Çünkü özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde her ne yapılırsa yapılsın bir türlü istenilen seviyelere ulaşılamıyor. En son İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm'den bir açıklama geldi Şanlıurfa'ya ilişkin olarak. Şu anda %80 mobil ekibimiz, ulaştığımız 80 mobil ekibimiz 9 sabit noktada her iki çeşit COVID aşımızda Şanlıurfa halkının hizmetindeyiz. Ancak dedi, aşı oranımız bütün kolaylaştırıcı faktörlere rağmen arzu ettiğimiz yerde değil. O yüzden bunun altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye'de aşı var. Hem Sinovac hem BioNTech aşımız var. Yerli aşı çalışmaları devam ediyor ama şu anda bir aşı sıkıntısı yok. Bu çok önemli bir nimet. Afrika ülkelerinde hala çok çok az bir düzeyde aşılama yapıldı. Türkiye'nin elinde bu kadar güçlü bir aşı potansiyeli var şu anda. O yüzden lütfen vatandaş sorumluluğuyla hareket ederek bir an önce aşılamamızı yaptırmamız lazım. Bu sadece bizi koruyan bir şey değil. Bu çocuklarımızı ve geleceğimizi koruyan bir şey. O yüzden Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bu noktadaki bilim kurulu üyelerinin de uyarılarına dikkat edelim. Ve lütfen aşımızı yapalım. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu noktada bir uyarıda bulunmuştu. Herkes aşılarını yaptırsın, herkese aşılarını yaptırmaya davet ediyorum şeklinde. Bunun da buradan altını çizmiş olalım.
Hı hı.
Bunun dışında bu hafta gene bilim kurulu toplantısı olmuştu. Bilim kurulu sonrasında Fahrettin Koca'nın açıklamaları oldu. Bu Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar içerisinde geçtiğimiz toplantılardan ziyade ön plana çıkan bir konu vardı. Hepimizin yüreğini dağladı. Mekanı cennet olsun. Bir asistan nöbetten çıktıktan sonra geçirdiği trafik kazası sonucu 25 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Evet, hakikaten hepimizin içini yaktı. 25 yaşında
evet,
gencecik bir
çok
kızımız.
Çok üzüldük.
Allah rahmet eylesin.
Bundan sonra amin. Bundan sonra birçok tartışma tabii gündeme geldi. Sağlık çalışanlarında, hekimlerde, hemşirelerdeki nöbet sistemi doğru mu? Kaç saat nöbet tutulmalı? Nöbetin ardında izin olmalı mı gibi birçok tartışma gündeme gelmişti. Ve iddialardan birisi de yaşamını yitiren Doktor Rümeysa'nın kazadan önce 36 saat çalıştığı yönünde bir aktarım olmuştu. Haberleri de bu şekilde yansımıştı bazı haberlere. Bakan Koca buna açıklık getirdi. 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır dedi. Arkadaşımız günlük mesaisinin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır. Olay özelinde doğru bir bilgi, doğru bilgi budur ama bu bilgi bizleri uzun çalışma saatleri gerçeğinden uzak tutamaz şeklinde bir açıklamada bulundu. Ve biyolojik kapasiteyi zorlayacak çalışma sürelerinin de kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Koca değişmesi gereken, yapılması gereken çok şey olduğunu belirtti ve öncelikle adil uygulamanın takipçisi olacaklarının da bir kez daha altına çizdi. Hekimlerin özlük haklarını iyileştirme çalışmasının kısa zaman zarfında sonuçlanması için de kendisinin de gayret ettiğini vurguladı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin de çeşitli açıklamaları oldu Bakan Koca'nın. Maalesef salgın sürecinde can siperhane çalışan hekimlerimize istemediğimiz olaylarla karşılaştık. Basına da yansıdı, çeşitli görüntüler de yansıdı. Bunlar da bizleri gerçekten bu süreçte çok üzen haberlerdi. Bir gazeteci olarak bunların haberlerini yapmak da bizleri çok üzdü. Şiddete asla tolerans gösterilmeyeceğinin Bakan Koca yine belirtti, altını çizdi. Ve bu şiddet uygulayan kişilere karşı yasanın gücüyle birlikte toplumun desteğine ihtiyacımız var dedi. Sağlık çalışanına şiddet uygulayanı dışlamak toplumun bir erdemi olacaktır dedi. O yüzden burada bütün vatandaşlara da görev düşüyor. Bu şiddetin sağlık çalışanı, kadın, çocuk hiç fark etmez. Şiddete sıfır tolerans göstermek zorundayız. O el her kime kalkıyorsa toplum olarak, birey olarak bu şiddeti uygulayan kişinin tavrımızla, davranışımızla, tutumumuzla karşısında olduğumuzu göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Çok kısa bir süre önce çok genç bir kızımız daha bir şiddet kurbanı oldu. O yüzden şiddetin önlenmesi için de aynı şekilde salgında virüsün yayılmaması için de bunlar sadece devletten beklenen, devletin yapabileceği şeyler değil. Bireysel ve toplumsal sorumluluk içerisinde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum Mustafa.
Evet, Sayın Karaağaç'tan çok önemli bilgiler aktardınız. Çok teşekkür ediyorum. Böylelikle yayınımızın, süremizin sonuna geldik. İnşallah haftaya yeni haberlerle, güzel haberlerle buluşmak dileğiyle diyorum.
İnşallah. Tek bir cümle eklemek istiyorum.
Buyurunuz.
Gebe oranları, gebelerimizde vaka oranları çok ciddi şekilde arttı. Buradan lütfen anne adaylarımıza da uyarıda bulunalım. Hekimlerinin bilgisi dahilinde, bilimsel çalışmalar bunu gösterdi. Hekimlerinin bilgisi dahilinde gebeliklerinin her döneminde COVID-19 aşısını olabilirler. O yüzden bebeklerini de, kendilerinin de sağlığını riske etmemek için tüm gebe adaylarımızı da aşı olmaya davet edelim.
Bu önemli hatırlatma için de çok teşekkürler tekrar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağolunuz siz de. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık Haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerle birlikteydi. Haftanın öne çıkan sağlık haberlerini aktardı. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Efendim, dün gitti, geride kaldı. Yarın gelecek mi belli değil. Yaşadığımız an bu an, günün kıymetini bilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.